Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 3. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile temel meselelerimiz üzerine yaptığımız sohbetin bugünkü bölümünde inşallah beraberiz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Afiyettesiniz inşallah.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
Allah afiyet versin. Son sohbetimizin sonunda Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin el mer'ü me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifine işaret etmiştiniz. Sevban radıyallahu anh soruyor Resulullah Efendimiz'e, işte ahirete gideceğiz, siz cennette peygamberler makamında olacaksınız. Bizler cennete girsek bile nerede olacağız belli değil. Bunu düşünerek size hasretimle benzim sararıyor diyor. Onun üzerine de Resulullah Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'amen ehabbe buyuruyor. Yani buradan yola çıkarak efendim, kişi sevdiğiyle beraber, o beraberlik nasıl olur? Yani o cennetteki beraberliği Resulullah Efendimiz müjdeliyor ama herhalde o beraberliğin dünyada bir gerçekleşmesi gerekiyor. Yani o beraberlik dünyada olmalı ki ahirette de
meyvesi olmalı.
Bu beraberlik duygusu sahabeye nasıl bir kıvam verdi? Ondan sonraki nesillere nasıl bir kıvam verdi? Buradan belki işte ahirette Resulullah Efendimiz'e yakın olabilmek için nasıl bir yolculuğa ihtiyaç var? Yani onlar üzerine değerlendirmelerinizi istirham etsek efendim.
Estağfurullah. Bu usta efendim Hasan Basri Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var. Buyuruyor ki, ey insanlar, el mer'u ma men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir hadisini sakın yanlış anlamayın buyuruyor. Gücünüz nispetinde salihlerin amellerini işlemedikçe salihlerden olamazsınız buyuruyor. Evet. Hristiyanlar ve Yahudiler peygamberleri dinlediler, kabul ettik dediler. Fakat fiilleri onlarla beraber olmadı. Sakın siz böyle olmayın.
Evet.
Demek ki eğer biz ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber olmak arzu ediyorsak, bu beraberlik bir defa bir hal beraberliği olacak, fiil beraberliği olacak, ahlak beraberliği olacak. Böyle olması elzemdir. Yani seviyorum ifadesi fiilimize aksetmesi lazım. İşte Eshab-ı Kiram bütün gayreti, bahsettiğiniz gibi Sevban'dan, bütün gayret Eshab-ı Kiram'ın dünyada o huzuru buldular, o saadeti buldular, o lezzeti tattılar. O lezzet bütün dünyevi nefsani lezzetlerin önüne çıktı. Ahirette de Efendimizle beraber olmak için bütün gayretlerini sarf ettiler. Her haliyle onları benzemeye, Resulullah Efendimiz'e benzemeye gayret ettiler.
Efendim affedersiniz. Şimdi sahabe Resulullah Efendimiz'i gördü.
Evet.
Yani ona bir yerde yani o beraberliğin sağladığı bir gönül kıvamı da var. Sahabe olunuyor.
Tabii.
Şimdi bizler 14 asır sonra gelen Müslümanlar yani görmedik. Hani onun yokluğunda onunla beraber olmak gibi bir imtihan da
tabii var, daha ağır,
daha zor bir imtihan.
Yani inikas meselesi.
Evet.
Efendim tabii burada da Cenab-ı Hak iman eden, Allah'tan ittika eden kûnü mâ sâdıkîn buyuruluyor.
Evet.
Demek ki sadıklar ve salihler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamana yayılmış zirveleridir.
Evet, çok güzel.
Yine Mevlana ve Sâd-ı Şirazi, bak diyor, Eshab-ı Keyf'in diyor, kelbi diyor, Kur'an'ı bir ifade kazandı diyor. O Eshab-ı Keyf, o sadıklarla beraber olduğu için kazandı diyor. Buna dikkat et diyor.
Evet.
Onun mukabilinde zıttı ise Nuh Aleyhisselam'ın ikinci ailesi ve Lut Aleyhisselam ailesi, o da fasıklarla beraber oldu. Tahrim suresinde onun da akıbetinin feci olduğunu, cehennemlik olduğunu bildiriyor. Demek bu beraberlik. Evet. Yani inikas.
Evet. Yani Resulullah Efendimizle beraberlik içinde bu zamanda, yani sadıklarla beraber, onun yolundan gidenlerle
olmak. Evet. En mühim o. Evet. Yani. Evet. Tabii şimdi burada bu hal beraberliği, ahlak beraberliği, fikriyat beraberliği. Yani ben Allah Resulü'nü seviyorum. Demek bu kâfi değil. Seviyorsak, merhametimiz Allah Resulü'nün merhametine göre ne nispette? Ne kadar mesafeliyiz? Şefkatimiz ne kadar? Ahlakımız, amellerimiz ne kadar bir salih amel durumunda? Bizim yakınlığımızı gösteren O'dur.
Evet.
Zira muhabbetin kantarı fedakarlıktır. İşte Eshab-ı Kiram o fedakarlıkta bulundu. Evet. Muhabbetin ölçüsü fedakarlıktır. Sözde değil, fiildedir. Evet. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mektubu Necaşi'ye kim götürür? Bu tebliğ mektubunu. Hirakli olsa kim götürür? Buyurduğu zaman sahabe ayağa kalktı. Ya Resulallah bu lütfu bize ihsan et diye. Fakat ben bu çölleri nasıl geçeceğim? Karlı dağları nasıl geçeceğim? Bu cellatların huzurunda Resulullah'ın mektubunu ben nasıl okuyacağım? Bunun hiçbirini düşünmüyordu. Bütün gayesi, bütün zevki, lezzeti meşakkatlere katlanmak da gözünde bir üşengeçlik yoktu. Yeter ki ben Allah Resulü'nün yüreğinde ne kadar benim yerim olacak. İşte bu tam el-mer'u me'amen ehabbe.
Evet.
Bunun en güzel misalini biz Eshab-ı Kiram'da görüyoruz. Lakin bunu olabilmek için de Kur'an-ı Kerim'de buyuran kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka, teskiye ve tasfiye zaruri. Böyle olacak. Dünyevi arzular, nefsani arzular kalpten silinecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek. Bu ruhani istidatlar inkişaf ettikçe bir lezzet haline gelecek. Nefsani lezzetler aşağıda kalacak.
Kalbin muhabbete müsait hale gelmesi
gelecek. Yani bütün nefsani, dünyevi, meşru muhabbetler bir merhale olacak, basamak olacak. Oradan ilahi muhabbete doğru mesafe alınacak. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Davud aleyhisselam şöyle buyurdu, Efendimiz buyuruyor duasında. Ya Rabbi seni sevdir. Sevdiğini sevdir. Sana bu sevgiye getir. Medar olacak amel-i salihler nasip eyle. Demek ki burada da amel-i salihler, amellerin salih olması. Cenab-ı Hak eksürü amela buyurmuyor, ahsünü amela buyuruyor.
Evet.
Yani amellerin keyfiyetli olması, evet. Allah Resulü'nün amellerine yaklaşabilmesi. Yani ruhaniyet bakımından. İşte bunun için de tezkiye zaruri.
Evet.
Peygamberler malumunuz üç vazifeyle gönderiliyor. Birincisi Allah'ın dinini tebliğ etme. İnanan inanıyor. İmanı teşne olanlar, uzak olanlar da, nefsane mağlup olanlar da uzakta kalıyor. Evet. Onlar da o yanlışlıklarında, küfürlerinde devam ediyorlar. Müminler ise, bu tebliğe ittiba edenler ise ve yüzekkühüm, onları sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tezkiye ediyor. Eshab-ı kiram bu şekilde Allah Resulü'nün tezkiyesiyle
arındırıyor.
Arındırıyor.
Evet.
Neden arındırıyor? Cenab-ı Ayet-i Kerime'de insanın ham vasfının zalûmen cehûlâ olduğunu biliyor. Yani insan zalimdir. En büyük zalim kendine zalimdir. Çünkü istikbalini mahvediyor. Esas hayat ahiret hayatıdır. Ahiret hayatını düşünmüyor. Dünyevi arzularına mağlup oluyor. Yani derya karşısında damlayı tercih etmiş oluyor. Bir de bu zalûmen, bu insanın kendi kendini zulümden bu tezkiye bertaraf etmesi. Diğeri cehûlâ, insanın çok cahil olması. Yani haktan gafil kalması.
Yani için potansiyel olarak evet, zulüm efendim. Var insanda, öyle değil mi efendim?
Mutlaka.
Yani cehalet de var.
Evet.
Resulullah onlardan arındırıyor.
Ondan arıyor.
Evet.
Gafletten arındırıyor.
Gafletten arındırıyor.
Bunu Mevlana çok güzel ifade ediyor. Gözünün önüne diyor, iki tane parmağını koy diyor, bir şey görebilir misin diyor. Yani gaflet de aynı budur diyor. Bu kadar ilahi azamet, ilahi kudret akışları, zerreden küreye olan bu ilahi nakışlar karşısında kalbi âmâ oluyor.
Evet.
Hatta ayet-i kerimede de ya Rabbi diyecek, biz dünyada görüyorduk diyecekler. Rabbimiz yok diyor, siz dünyada görmüyordunuz. Onun için siz âmâ yaratıldınız.
Çünkü kalbiniz görmüyordu.
Tabii kalbiniz görmüyordu.
Evet.
Tabii gözün görmemesi şey değil.
Evet.
Çünkü âmâ peygamberler var.
Evet.
Büyük peygamberler var, âmâ peygamberler. Demek ki kalbin âmâ olması, yani canlı cenaze olarak dünyada dolaşması.
Evet. Ondan tezkiye ediyor Resulullah.
Onun için tezkiye ediyor bir zekühüm. Evet. Tezkiye ediyor. Üçüncüsü de o tezkiyeden sonra da kitap ve hikmete talakki etmesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in derinliğinden nasip alması. Bunda şöyle bir misal verebiliriz. Sahilde bulunan bir insan sahili seyreder. Hani ufka kadar görür.
Evet.
Fakat denizin aşağısını göremez. Fakat güçlü bir dalgıç gücüne kadar inebildiği kadar noktaya kadar iner. Her indiği merhalede ayrı ayrı mahlukat görür, ayrı ayrı ağaçlar görür, ormanlar görür, manzaralar görür. Kur'an-ı Kerim de aynı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir kalple okuma, tezkiye olmuş bir kalple okunduğu zaman demek ki ayrı bir derinlik veriyor. Yani nasıl bir insan derin bir kuyuya baksa başı döner. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de o salihler için tezkiyenin neticesinde kitap ve hikmete. Hikmet de tabii bunun neticesinde eşyanın, hadisatın, vukuatın sırrı tarafı keşfolmaya başlıyor. Bunu en güzel Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kızını Kehf Suresi'nde görüyoruz. Velhasıl bu tezkiye neticesinde böyle bir insanı kâmil meydana gelmesi. Bunun lezzeti bakımından da İbrahim Ethem Hazretleri buyuruyor ki, bizim ilahi muhabbetteki vecd ve istirrakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu bizden alabilmek için bütün hazinelerini ve krallıklarını feda ederlerdi. Yaratılışımız liya'budun, Allah'a kul olmak. Bu kulluk merhale kat edecek. Liya'rufun, kalpte marifetullah'tan nasip alınca, kalpte Cenab-ı Hak tanınmaya başlanacak. Yani insanın zikir de budur. Yani bu lafzın kalbe intikalidir, fiillere intikalidir zikirde. Velhâsıl el-mer'u mâmen ahabbe. Eshâb-ı kirâm dediler ki, bizi bu hadis-i şeriften daha çok sevindiren bir hadis-i şerif olmadı. Şimdi bu Efendimiz'e...
Yani bir... Ufuk veriyor ufuk Resul veriyor. Efendimiz onlara. Evet. Yani beraber olabiliriz ahirette
evet.
diye.
Evet. Hatta bu Sevban'ın bahsettiği mahzun olmasından sonra.
Evet.
Efendim mahzun olma Sevban dedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu.
Evet.
Efendim insanlar şahsiyet ve karakter hayrandır. Şahsiyet ve karakterin peşinde giderler. Ona hayran olurlar. Efendimiz de İslam'ı tebliğ etmeden evvel kendi şahsiyet karakterini tescil ettirdi. Şu dağın arkasında düşman vardı, hem kabul eder misiniz dedi. Cenab-ı Hak Efendimiz'e 40 sene yüksek bir ahlak üzerine yaşattı. Halk ona sen el-eminsin, es-sadıksın dediler. Sen en doğru insan sendin dediler. Hatta hicretten evvel müşrikler de emanetlerini getirip Efendimiz'e teslim ederlerdi.
Müşrikler bile.
Müşrikler bile.
Evet.
Hatta yine çok ibretlidir. Ebu Cehil geldi, Muhammed dedi, biz seninle beraber büyüdük Mekke'de dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. İçimizde en doğru insan sendin dedi. Yine yalan söylemiyorsun dedi. Herhalde seni getirenler, bu haberi verenler seni kandırıyor dedi. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede onlar sana yalancısın demiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bütün Mekke halkı Ebu Cehil dahil Resulullah Efendimiz'in ahlakı üzerine ittifak halindeydi. Cenab-ı Hak en yüce ahlak üzeresin buyurdu. Demek ki dinin temelinde ahlak var. Ettiğini muamele, din muameledir. Yani ahlak üzerine 40 sene sonra akaid geliyor.
Evet.
Ondan sonra ibadetler yani ahlak, geliyor.
Ahlaklı bir zemin, şahsiyet söz konusu.
Zemin şahsiyet evet. söz konusu.
Onun üzerine onun geliyor üzerine İslam yani.
Akaid geliyor
evet.
40 sene sonra. Akaidin üzerine ibadetler geliyor. Ondan sonra muamelat geliyor, ukubat, ceza hukuku geliyor.
Evet.
Bir din tamamlanıyor.
Evet.
Fakat zeminde ahlak var.
Bu çok
zeminde bu, şahsiyet ve karakter evet. var.
Çok enteresan bir değerlendirme evet. efendim bu yani.
Evet.
Mesela ahlaklı bir adam olmadan
olmaz.
Akaid düzgün olmaz.
Olmuyor. Yani.
Evet.
İbadet de düzgün olmuyor, muamelat da düzgün olmuyor.
Evet.
Çok mühim bir keyfiyet.
Evet. evet.
Yani bu onun için müminin en başta bir yüksek ahlak sahibi olması. Yani Eshab-ı Kiram'a da baktığımız zaman ilk defa bu ahlakla ahlaklanmak istiyorlar. Hayran oluyorlar bu ahlaka. O kadar hayranlar ki Efendimiz'in geçtiği sokaktan geçiyorlar. onun kokladığı çiçeği kokluyorlar. Aynı onun gibi olmaya gayret içindeler.
Evet.
Velhâsıl bu kişi sevdiğiyle beraberdir.
Bu beraberliğin efendim getirdiği ahlaki numuneler, yani evet, örnekler,
evet,
bütün İslam tarihi boyunca aslında sadece sahabe-i kiram için değil, hepimiz için, bütün zamanlar
tabii,
için.
Tabii.
Yani bu Resulullah Efendimizle ahirette beraber olalım diye, evet, bir yarış da söz konusu olmuş.
Tabii. Bunun efendim, tabii.
Güzel kişilikler ortaya çıkarmış. Onun örneklerinden bahseder misiniz efendim?
Şimdi efendim şu var. Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetimin diyor başı da sonu da bereketli yağmur gibidir, bilinmez buyuruyor.
Evet.
Demek ki bugün de sahabi hayatı gibi bir hayat yaşama imkanı var bugün de.
Evet.
Nasıl olacak? Allah Resulüne benzemek suretiyle olmuş olacak.
Evet.
Ona benzemeyi amelde, fiilde, ahlakta beraber olduğumuz zaman iş kolaylaşıyor. En zoru da bu.
O zaman ahirette de beraber,
beraber oluyor. Onun için kalp beraber olacak. Evet. Kalpte irade yoktur. Gönlümüzde irade var. Elimizde irade var.
Evet.
Kalpte irade yoktur. Yani şu kişiyi sev deseler, ya nefret et deseler, kalbimiz ona teşni değilse olmaz. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir muhabbet tevzi etti.
Evet.
Onun için sahabi canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah dedi. Yani bu fedayı kendisi bir nimet olarak bildi. Buyurduğunuz gibi
i̇şte.
Bu marifetullah'ın gönülde bir lezzet haline gelebilmesi. Efendimiz'den numunelerden başlayalım.
Lütfen efendim.
Birkaç numune.
Lütfen, lütfen.
Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi çocuğu ölmeden Müslüman oldu. Ziyaretine gitmişti efendim, hastaydı Yahudi çocuğu. Baba dedi, ben dedi Muhammed'e tabi olsam bana kızar mısın dedi. Yahudi bu şefkati gördü Efendimiz'e, sen bilirsin oğlum dedi. Çocuk kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Efendimiz çok sevindi. Yani bir kişi kurtuldu buyurdu.
Evet.
Yine sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandı. Taif'te akrabaları vardı. Mekke'de ambargo vardı, giriş çıkışlar yasaklandı. Çocukların ava sesleri diğer mahallelerden duyuluyordu. Efendim Müslümanlar biraz ferahlasın, bir yerde İslam inkişaf etsin diye akrabaları da vardı. Taif'te taşlandı. Attas isimli bir köle Müslüman oldu. Efendimiz sevindi. Bütün acılarını unuttu. Halbuki evet, orada taşlandı.
Evet.
Hatta melekler geldi. Şu dağları çarpalım bir, buranın halkı helak olsun deyince merhamet peygamberi döndü. Taif halkına dua etti. O neyse dua etti. Yani bir Efendimizle beraber olabilir. El mer'u men ehabbe.
Evet. Bu kalp genişliği değil mi?
Evet. Yani
bütün insanlara
kelime-i tevhidin, evet, kelime-i tevhidin her şeyin üzerine çıkması.
Evet.
Mesela yine Zeynep validemizi Esved isimli birisi hamileydi. Deveden düştü, kanlar içinde kaldı, şehit oldu. Bu şehit eden kişi olan Esved Mekke fethinde geldi. Kelime-i şehadetle geldi. Efendimiz niye benim kızım böyle yaptın demedi.
Evet, intikam yok.
İntikam yok. Yani nasıl bir kelime-i tevhid yaşanıyor?
Evet.
Yine Efendimizin bu Cabir, o Hendek'te çok zor durumdaydı Müslüman. Soğuk, imkanlar az. Bir tarafta Yahudiler, bir tarafta müşrikler. İki böyle şey arasında Müslümanlar iyice sıkışmıştı. Hendek kazıyorlardı. Efendimizin midesi içine çökmüştü. Cabir geldi, Efendimiz davet etti. Bir keçi yavrusuyla az bir şey buğday vardı. Onu sordu. Cabir de çok şey varmış dedi. Peki de gelelim dedi. Cabir korktu. Hemen koştu. Hanım da böyle böyle dedi. Şimdi Efendimiz bütün eshabı topladı geliyor. Ne yapacağız dedi. Bu kadar bir oğlakla dedi. Bir
sadece
az bir şeyle.
Efendimiz'i davet ediyor.
Evet.
Ama o da bütün ashabla geliyor.
Yemeden yedirmiyor.
Evet, yemeden
yani, yedirmiyor. Yani yedirecek ondan sonra kendisi
evet,
alacak.
Evet.
Hanımı dedi ki sen ne olduğunu Allah Resulü'ne söyledin mi evimizde? O zaman sen
merak
efendi de sen kenarda Allah Resulü senden daha iyi bilir dedi.
Evet.
Efendimiz o gelen rivayete göre 300 kişi. Tabii tebürük çoğaldıkça çoğaldı.
Evet.
Hepsini Efendimiz dağıttı. Dağıttıktan sonra Cabir dedi geri kalanı ailene ver dedi. Yine dedi ortalığı dedi açlık kavuruyor dedi etrafına dağıt dedi.
Evet.
Yani Efendimizin yedirmesi bir Müslümanın ihtiyacını görmese, o kendi açlığını unutturuyordu Efendimiz'e.
Evet.
İşte el mer'u men ehabbe, en zoru da bu. Büyük fedakarlık. Yine Ayşe validemiz buyuruyor. Bize diyor çok diyor ganimetler gelirdi diyor. Hediyeler gelirdi diyor. Fakat evimize 3 gün sıcak yemek olmazdı diyor. Allah Resulü 3 gün diyor bir ekmekle doymadı diyor.
Evet.
Demek ki şimdi Efendimiz'in onu dağıtması, Müslümanları doyurması, hiçbir insanı kimsesiz ve sahipsiz bırakmaması, sahip olması topluma, demek ki Efendimiz için bu en büyük bir lezzet. Orada kendi açlığına, kendi evine, kendi evinin şeyini unutuyordu
evet,
durumunu.
Evet.
Tabii evi de buna razıydı.
Evet.
Ayşe validemiz de buna razıydı.
O da kolay değil.
Yani efendim. Ayşe validemiz de hakkını gözetiyordu.
Evet.
Ayşe validemiz razıydı. Nasıl razı oldu Ayşe validemiz? Efendimizden aldı o inikas insibala. Yine Eshab-ı Kiram da böyle oldu. Mesela bir koyun başı hediye geldi. Bu 7 kişiye döndü. O benden daha muhtar, o benden daha muhtar diye ilk verene gitti. Yine Efendimiz bir kurban kestirdi. Bunu Ayşe dağıt buyurdu. Akşam döndü. Ne yaptın Ayşe? Deyince ya Resulallah siz kürek kemiğini seviyorsunuz. Yani kürek kemiğini bıraktım dedi. Gece bir dağıttım dedi. Çok iyi ettin Ayşe dedi. Demek ki kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu.
Evet.
Şimdi
yani infak ettiğini kendisinin olmuş.
Şimdi bu nasıl bir yüksek bir ahlak?
Evet.
Nasıl bu Cenab-ı Hakk'ın bir merhamet tecellisi? Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Rauf ve Rahim olduğunu bildiriyor Efendimiz'e. Hiçbir peygamberi bu iki sıfatı birleştirmiyor. Demek ki merhamet ve şefkatin bütün peygamber içinde Efendimiz'de bunun bir şeyini görüyoruz, zirvesini. Yine buna benzer bir aç ve çıplak Mudar kabilesi geldi. Efendimiz onları bir gördü öyle. Yarı çıplak, Efendimiz rengi bembeyaz oldu. Bilal ezan oku buyurdu. Cemaat toplandı, 2 rekat namaz kıldırdı. Kim neyi varsa getirsin dedi. Zekat değil. Kim evet. neyi varsa infak.
Evet.
Mesela bir fakir bir insanda avucunun içinde evinde bir parça arpa vardı, onu aldı getirdi.
Evet.
Kimi durumuna göre çuvala dolu zorla taşıyarak getirdi. Efendimizin o bembeyaz, kireç gibi olan benzi pembeleşti, eski haline geldi. Yani onları sevindirmekle,
evet.
servetin lezzeti demek ki infak etmekle oluyor. Bu çok mühim bir nokta.
Ne demek efendim?
Demek ki servet Allah'ın bir imtihan vasıtası.
Evet.
Bu servetin de tadını çıkarmak,
yani
bunu infak etmekle evet. oluyor. Allah için sarf etmekle oluyor.
Evet.
Demek ki Cenab-ı Hak öyle bir haz veriyor ki, o bütün dünyevi hazları bertaraf ediyor.
Yani kalbi bir sevinç
kalbi oluşuyor. Bir sevinç oluyor.
Evet. Vererek, infak ederek.
İnfak ederek. Nasıl bir anne evladını doyurduğu zaman huzur bulur.
Evet.
Demek ki bu bir annenin merhametinin daha öteye.
Evet.
Anne icabını aç kalır, evladını doyurur. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti bir annenin evladından Efendimiz'e çok daha yakındı. Hatta buyuruyor ki ben de kabrimde İsrafil'in suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Yine Ayşe validemiz biliyor. Arkadan güzel bir nesil yetiştirmenin lezzeti. Efendimizin bütün gayreti Eshab-ı Suffa üzerindeydi. Oradan talebeler yetişecek. Onları bütün İslam dünyasına tevzi edecek. Oranın insanları hidayette huzur bulacak. Yine Ayşe validemiz anlatıyor. Efendim son günleriydi diyor. Ezan okundu diyor. Fakat yürüyecek hali yoktu diyor. Evden şeye kadar, mihraba kadar. Yani 100 metre bir mesafe.
Ya bu bizim evlerimiz gibi değil
mi efendim?
İç içe zaten evet. mescitle, evet. hane-i saadet.
Sahabi geldi, dediler ki ya Resulallah, sahabi siz içinizde olmadan namaz durmak istemiyor. İlla ki siz beraber olacaksınız.
Evet.
Efendim ne kadar bir sevgisi var, muhabbeti var. 2 sahabi koluna girdi, ayağa kaldırdı. Bir kova su döküldü. Yine fakat gücü yoktu, yine oturdu, dinlendi. Tekrar istedi. Bu 3 sefer oldu. 3. seferinde bir koluna amcası Abbas radıyallahu anh girdi. Öbür koluna da 3'er adım muhtelif sahabiler teberrük olarak mihraba kadar götürdüler. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i mihraba geçirdi. Kendisini kıldıracak gücü yoktu. İttiba etti. Ondan sonra Ayşe validemiz buyuruyor ki çok muzdaripti. Fakat döndü arkasına baktı. Güzel bir Eshab-ı Kiram cemaati. Artık güzel bir nesil bırakabilmek.
Evet.
Öyle bir güzel tebessüm etti ki o şeyi gördüğü zaman arkasındaki o nesli. Demek ki arkamızdan güzel bir nesil bırakabilmek. El meru me'men ehabbe.
Evet.
Demek ki bu hizmet de bir Müslüman tabiat asiyesi olmaz. Ben yani ne miras bırakacağım? Evet. Nasıl bir ahiret mirası bırakacağım? Yavrularım nasıl bir ahiret mirası olacak? Arkamdaki toplum ne kadar bir ahiret mirası olacak benim için? Ben toplumdan ne kadar mesulüm?
Evet.
El mer'u ma men ahabbeki sevdiğiyle beraberdir. Yine diğer bir şey malum bu. İnsan suresinde kendileri muhtaç olduğu halde yoksula, yetime ve esire verirler buyuruluyor.
Evet. Kendi muhtaç olduğu
muhtaç halde. Olduğu halde. Burada muhtelif şeyler var, rivayetler var. Hazreti Ali radıyallahu anh bir tarlayı suluyor, bir miktar arpa alıyor. Bunu Fatıma validemiz değirmende öğütüyor, ekmek haline geliyor. Kendileri muhtaç, tam yiyecekleri zaman yoksul geliyor, lillah diyor.
Allah için bir şey Allah için. Diyor.
Evet. Allah için hepsini veriyorlar.
Evet.
Yani bu kadarını al, evet. Bu kadarını biz yiyelim, bu kadarını sende kalsın değil mi? Çünkü lillah diyor.
Evet.
Yetim geliyor, yetim de aynı. Esir geliyor, esir de aynı. Verirken de diyorlar ki minnet altında kalma diyorlar. Bize teşekkür etmene lüzum yok diyorlar. Çünkü gerekçe bildiriyorlar. Zira diyorlar biz Abu Sen Kamtarira o sert ve musibetli günden, belalı günden korkarız diyorlar. Gerekçe olarak.
Evet.
Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu onları o günün şerrinden korur, onların yüreklerine ferahlık verir buyuruyor. Demek ki el meru me'amene hava. İşte Fatıma validemiz Efendimizin kızı.
Evet.
Ali radıyallahu anh da hakeza en yakını. Demek ki nasıl Allah Resulü'nü tanıdılar, tabiri caizse nasıl içtiler.
Çok güzel.
Evet. Demek ki bu el meru me'amene ahabbe. Yine bunun asgariden bu dört merhaledir. Mesela birincisi es-sâil vel mahrum, sâil gelip halini arz eder.
Evet.
Buna hiçbir şeyin yok verecek. Cenab-ı Hak kavlen meysura buyuruyor. Onun gönlüne biraz sevinç verici birkaç söz söyle, teselli et onu.
Azarlama.
Azarlama.
Git, ne işin var deme.
Ne işin deme. Allah versin, Allah versin deme.
Evet.
Hatta şöyle bir hatıra vardır. Biz ticaretle meşgul olurken birisi geliyordu, sık sık geliyordu. İstiyordu. Tezgahtarlar dedi ki, ya daha dün geldin dediler. Her zaman her günde gelinmez dediler. Rahmetli peder Musa Efendi duydu onu, çağırdı tezgahtar. Bak oğlum dedi, biz Cenab-ı Hak'tan bak sabah istiyoruz, kahvaltı ediyoruz. Öğle istiyoruz, yemek yiyoruz, akşam istiyoruz. Hiç yoksa bu sene iki günde bir geliyor. Onun için bir şey ver.
Evet.
Boş çevirme.
Kendini hoş tut.
Ondan sonra mahrum geliyor. Es-Salim evet. Mahrum. Mahrum da ayet-i kerimede kendisini Allah yoluna adamış. Bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşmayan, herkes de ona varlıklı zanneder. En zoru da şu, ondan gelen kısmı, sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Demek ki nasıl kendimizi arıyoruz, gidip o mahrumu yani da arayacağız.
İstemiyor vesaire.
Biz
ama
arayacağız.
Ama mahrumiyetini bizim anlamamız lazım.
Anlamamız. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor.
Evet.
Simalarından tanımak için tezkiye olmuş bir kalp lazım. Röntgen haline gelmiş bir kalp lazım.
Kalbin görmesi lazım.
Kalbin görmesi lazım.
Kalp gözünün açık kalp. Olması lazım.
Nasıl bir kimsenin kederli olduğunu, sevinçli olduğunu simasından tanırsın.
Evet.
Demek ki bir Müslümanı, diğer Müslüman kadar bir mahrumiyetini onun simasından tanıması, halinden tanıması lazım. Bu neyse bu rikkati kalp ister.
Evet.
Bu rikkati kalp olabilmek için el meru me'amene ahabbe lazım.
Evet.
Onun bir üstünü de
yani her şeyde bunu ifade ediyorsunuz efendim. El mer'u me'amen ahabbe. Yani evet. Resulullah Efendimizle beraber olmak için onun ahlakını değil mi? Kur'an'da bildirilen.
Yaşamak lazım. Yaşamak o halle lazım. Hallenmek evet. Lazım. Çünkü bu yol arzu hal yoludur. Evet. Arzu endam yolu değildir. Yine onun bir üst derecesinde muhacirlere Mekke halkı infak ediyorlardı. Ayet-i kerimede kendilerine göç edip gelenleri severler, onları verdiklerinden dolayı işte bir rahatsızlık hissetmezler.
Evet.
Demek ki ben bunu verdim, keşke vermeseydim. Bu olmayacak, kalp öyle bir olacak. Vermesinden dolayı sevinecek.
Sevinecek, evet.
En üstte İsar'dır, işte demin bahsettiğimiz İnsan Suresi'ndeki Ali radıyallahu anh'la Fatıma validemizin halidir.
Kendisi ve, ihtiyaççı olduğu halde vermek.
Evet.
Evet.
Bu mesela sırf gıdada değil bu. Mesela Ömer radıyallahu anh yardımcısıyla beraber Kudüs'e giriyordu. Girerken sıra yardımcısına geldi. Bin deveye dedi. Ya halife dediler, beni halife zannederler. Yoksa sıra sende bin deveye dedi.
Ya sahabede bunun efendim yani çok muhteşem örnekleri var, evet, değil mi efendim?
Evet. Yani bu kalbin sanatı.
Evet.
Zaten tasavvuftan da gaye bu kalbin sanatına erişebilme. Kendini mesul görme.
Evet. Başka örnekler de var.
Başka çok örnekler. Mesela Eshab-ı Kiram Bedir'den dönerlerken esirler aldılar.
Evet.
Hatta bu esirlerin arasında, müşriklerin arasında Yezid isminin birisi vardı. Yani bu bildiğimiz Muavi'nin oğlu Yezid değil.
Evet.
Biz diyor esir olarak diyor Medine'ye diyor götürülürken diyor zaman zaman diyor kendi deveden inerlerdi, bizi deveye bindirirlerdi.
Allah Allah.
Yani bu Halik'in nazarı mahlukata bakış tarzı.
Evet.
Beni yaratan Allah,
yani bu zamanı
yaratan Allah.
Anlaması mümkün
bugünkü
değil.
Bugünkü esir nasıl, evet, o günkü esir nasıl?
Evet.
Zaten onlar Resulullah Efendimiz dedi, esirle hoş tutacaksınız dedi. Yediğinizden getirecek, içtiğinden içireceksin, yük vermeyeceksiniz dedi. Bu esirlerin çoğu Müslüman oldu.
Evet.
Niye Müslüman oldu? Bu ahlaka hayran oldu. Bu insanlığa hayran oldu. Yani bugün hümanizm diyor. Hangi hümanizm? Hangi insanlık?
Evet.
Yine zirve bir nezaket. Efendim bu Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme Ramazan'da iftarlar açılır.
Evet.
İftarlarda yoğurt, hurma vesaire, ekmek,
evet,
pide filan verilir. O zaman bu pide yapan delikanlı, bu pideden herkes yiyebilir çünkü bu deve eti değil dedi. Sordum ben, niye deve eti dedin dedim. Çünkü burada bazılarında dedi, deve etinin abdest bozduğunu söylüyorlar dedi. Ben hayret ettim, deve eti nasıl abdest bozar? Yani deve temiz bir hayvandır, ot yiyen bir hayvandır, kurban eden bir hayvandır.
Tabii, evet.
Yani koyun eti bozmadığına göre, sığır eti bozmadığına göre, deve niye eti bozsun? Bu evet, benim bir ukde olarak kaldı içimde.
Evet.
Sonra bir hadis-i şerifte, bir hadisede Efendimiz Eshab-ı Kiram'la beraber deve eti yiyorlar. Namaza duracaklar. Bir sahabi de gayri ihtiyar bir yellenme oluyor.
Evet.
Efendimiz o sahabi mahcup etmemek için deve eti yiyenler yeniden abdest alsın buyuruyor.
Evet.
Yani bir kişiyi utandırmamak için bir cemaati yeniden abdest aldırıyor Efendimiz.
Evet. Orada belki herkes deve eti yemiş.
Evet. Herkes deve eti
yedi. Herkes bu defa abdest alıyor.
Abdest alıyor.
O bir kişi de mahcup olmamış.
Evet, mahcup olmuş. Tabii zahiri mezhebi bunu alıyor da deve eti yemiyorlarmış.
Evet.
Yani bu tabii dört mezhepte yok böyle bir şey. Evet. Deve de mübarek bir hayvandır. Ve burada esas mühim olan Resulullah Efendimiz'in
nezaketidir,
zarafetidir, evet, inceliğidir, hassasiyetidir. Yani bir gönül mahzun olmasın.
Çok güzel. Evet.
Evet. Yine bir rivayet var. Bir sahabeyi, bir müşrik öldürecek. 3 dakika sana bir müsaade diyor. Ya diyor eski dinine döneceksin, atanın dinine, ya da seni öldüreceğim diyor. Sahabi diyor ki sana teşekkür ediyorum diyor. Bana 3 dakikalık bir imkan verdin. Ben şimdi sana tevhidi tebliğ edeceğim. Belki sen de hidayet bulursun buyuruyor.
Evet.
Yani bunun emsali var mı yani?
Değil mi?
El-meru me'mene habbeki
sevdiğiyle beraber. Bu da tebliğ beraber konusunda ya, mesela sahabe hassasiyeti.
Yine efendim Hamrâlu Esed bu Uhud Harbi'nde Müslümanlar bir takım çalkalanma halleri oldu.
Evet.
En son müşrikler geriye dönerken Efendimiz buyurdu ki Hamrâlu Esed'e kadar müşrikleri kovalayın buyurdu. Şimdi 2 tane yaralı kardeş vardı. Biri dedi ki yahu biz yaralıyız, biz dedi şeyiz, mazuruz ama dedi. Allah Resulü böyle buyurdu dedi. Biz ne yapacağız dedi. Hafif yaralı olan ağır yaralı kardeşin dedi ki bin sırtıma dedi.
Evet.
Bin sırtıma dedi. Biz dedi bu şereften mahrum olmayalım dedi.
Resulullah yürü dedi, yürüyelim.
Yani nasıl bir muhabbet bu?
Ya,
yani. Evet. Yine Efendimizin tabii o Eshab-ı Kiram nasıl, o Yarmuk Harbi'nde 3 tane şehit arasında o kızgın çölde üçte su diyordu.
Evet.
Akrabası olan diyor, halasının oğlu, gittim diyor, birine verirken diyor, öbürü su diyordu, ona işaret etti. Öbürüne gittim, ona işaret etti. Üçü de bir tevhidir getirmeni 50 derece kumun içinde, onun bir telaşı içindeydi. Fakat sonra baktım diyor, üçü de diyor, arka arkaya diyor, can verdiler diyor, bir bakraç su benim elimde kaldı diyor. İşte yaşanan bir kardeşlik, öyle kardeşlik ki bir Resulullah Efendimiz, arşın altında kalacak 7 kişiden biri Allah için kardeş olanlar. El-meru me'men ehabbe. Yine Hazreti Hasan radıyallahu anh, Efendim benden sonra hilafet 30 senedir buyuruyor. Ondan sonra karışık buyuruyor. Kısmen doğru, kısmen yanlış, kısmen istikamet bozuluyor. 29,5 sene Hazreti Ali radıyallahu anh hilafeti, 6 ayda Hazreti Hasan radıyallahu anh. Baktı Müslümanlar kan dökülecek, şey büyüyecek, Muaviye mektup yazdı. Ben dedi, hilafetten vazgeçiyorum dedi. Yeter ki Müslümanlara bir sıkıntı gelmesin. Bu da çok büyük bir fedakarlık. Yani makamdan vazgeçebilmek. Evet. Yine bunun benzeri İdris Bitlisi vardır.
Evet. Kürt alimi.
Kürt alimi. Bu da Yavuz Sultan Selim'e geldi. Ülkem dedi, senin ülkendir dedi.
Evet.
İrade senin iradendir dedi. Yeter ki İslam birliği bozulmasın dedi.
Evet.
Yine Barbaros Hayrettin Paşa, Kuzey Afrika'nın hakimiyken Kanuni Sultan Süleyman'a geldi. İslam güçlenmesi için dedi. Müslümanların daha huzurlu yaşaması için kendi ülkemi dedi, sizin ülkenize hibe ediyorum dedi. Kanuni Sultan Süleyman da ona kaptanı deryalık verdi. Yine orada çok güzel bir nükte var. Barbaros Hayrettin Paşa, Andrea Doria'yı mağlup etti. O esir kadırgaları önüne kattı. Bu İstanbul'a girerken direkleri yatmış esir kadırgalar, içi de esirler. Kanuni Sultan Süleyman ve paşalar da Topkapı Sarayı'ndan seyrediyorlardı. Orada bir paşa heyecanlandı. Kanuni'ye dedi ki, sultanım dedi, acaba dünya böyle bir manzara kaç sefer seyretti dedi. Siz ne kadar fahretseniz, övünseniz azdır dedi. Kanuni dedi ki, paşa dedi, bize dedi gururlanmak mı düşer dedi, fahretmek mi düşer dedi, yoksa Allah'ın bu nimetine şükretmek mi düşer dedi. Nedir bu işte? Bunlar hep el meru me'amen ehabbe. Yani sevdiğiyle beraber olabilmek. Yine çok şey var bu hususta.
Evet efendim.
Yani o kadar bu, çok var ki.
O örnekler yani, önemli aslında. Evet. Yani sadece sahabe döneminde kalmadığının, yani böyle ihtişam dönemlerinde kalmadığının da örnekleri
tabii. Bunlar.
O örneklerden paylaşalım arzu ederseniz.
Mesela Davud-u Tayyi Hazretleri. Bu evet. Eshab-ı Kiram'ın zamanı yayılmış zirvelerinden biri. Evet. Bir talebesi et getiriyor. Davud-u Tayyi ete bakıyor, talebesine bakıyor. Talebesini kırmak istemiyor. Evladım diyor, şu iki yetim vardı, ondan ne haber diyor. Üstazım diyor, onlar da bildiğiniz gibi diyor. Bak evladım diyor, bunu ben yersem diyor, bir müddet sonra benden dışarı çıkacak. Bak bu iki yetimi ikram edersek arş-ı âlâya çıkacak. El-mer'u me'amen habbe. İşte zamana yayılmış zirveleri Efendimiz'in. Yine Sırrı Sakati Hazretleri. Yine Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Hadis-i şerifini okuyorsunuz Sakati Hazretleri. Talebesi geliyor, üstad diyor, mahalle yandı diyor. Yandısı ev kurtuldu diyor. Elhamdülillah diyor. 30 sene sonra bir dostuna, o diyor 30 sene tövbe içindeyim. O gün kendi evim yanmadığına sevindim. Evi yananları düşünemedim.
Evet.
Yine Ali bin Muvaffak isminde bir zat var. Bu 30 sene eskici. Biriktirdiği parayla hacca gidecek. Fakat bir hadis oluyor, gidemiyor. Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri de haçta bir yakaza halinde iki melek konuşuyor. Biri öbürüne diyor ki, bu senede bütün hüccacın haççı diyor, bu hacca gelemeyen Ali bin Muvaffak'ın yaptığı bir amelle kabul oldu buyuruyor. Şimdi merak ediyor Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri, tabiinin büyüklerinden, içtihat derecesinde. Şam'a giden bir kervan arıyor. O kervanla Şam'a gidiyor. Bu zatın ameli nedir ki? Cenab-ı Hak onun hürmetine bütün hüccacın haccını kabul etti. Kapıyı çalıyor. Ali bin Muvaffak kimsiniz diyor. Ben Abdullah İbn-i Mübarek diyor. Tabii bütün şöhreti yayılmış. Kapıyı aç, onu görünce karşısına düşüp bayılıyor. Böyle bir Allah dostu benim kapıma gelmiş diye. İçeri giriyor, sohbet ediyorlar. Ali bin Muvaffak'a diyor ki, Abdullah İbn-i Mübarek, sen diyor ne yaptın, ne amel işledin diyor. Benim diyor işlediğim ciddi bir amelim yoktu diyor. Ancak diyor 30 sene diyor, içim yanıyordu, bir hac için para biriktirdim diyor. Hanım da peksimetler yaptırdı diyor. Tam yol çıkacağım anlardı diyor. Hanım dedi ki, ben hamileyim biliyorsun. Komşudan et kokusu geliyor, bana bir parça et getirir misin? Ben de komşuma gittim, dedim komşu, hanım hamile, bana bir parça et versen dedim. O diyor, hay hay komşum, vereyim ama bu bize helaldir, size haramdır. Niye dedim? Çünkü ben de çoluk çocuğum var. Bunu bir hafta iş bulamadım. Aç durumda bunlar. bir ölü hayvan buldum, onun etini kestim. Onlara şimdi eğer helal bir şey gelmezse, o onu yedirir. Helal gelirse bunu dökeceğim, atacağım. O zaman dedim, ya Rabbi bu kul senin kulun, bu aç kullar. Ben de senin kulunum. Senin için 30 sene biriktirdim. Ya Rabbi bunu ben infak ediyorum.
Evet.
Burada ne görüyoruz? Büyük bir fedakarlık görüyoruz.
Evet.
İşte Mevlana diyor ki, bir gönül al ki Hacı Ekber olsun diyor. Evet. Yani böyle bir gönül bulabilmek ve Hacı Ekber. Yine Mevlana diyor ki, hacca gidenler diyor, Kâbe'nin Rabbi ile buluşsunlar diyor. Kâbe'nin Rabbi ile buluşurlarsa her yerde Kâbe'yi bulurlar diyor.
Evet.
Tabi bu farz olan hac olacak, yapılacak, o onun şey yok. Fakat demek ki kalp eğer Cenab-ı Hak'la buluşuyorsa, yani elâ bizikler tatminül kulûb, ayet-i kerimesi o kalpte tecelli etmişse, o kalp demek ki her yerde Kâbe'yi bulabiliyor. El mer'u mâ men ahabbe. Yine tarihi bir misal. Fatih Sultan Mehmet Han bir çağ açtı, bir çağ kapattı. Bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. Bunun bir emsali dünyada yok. Hakim arkadaşı Hızır Bey aleyhine karar verdi. O da aleyhine göre kararı hürmetle, saygıyla karşıladı. Hristiyan mimara tazminat olarak bir köşk verdi. Hristiyan mimar hakkından vazgeçti. Diğer tazmine kısastan vazgeçti. Çünkü kısas ayetini okudu. Kısada hayat vardır. Hristiyan mimar Müslüman oldu. Fatih onu bir köşk hediye etti. Yani bugün hangi bir şey kral çıkacak da mahkemeye gidecek, mazlum sandalyesine mazlum oturacak. Sandalyesi, evet. Hatta mazlum mevkinde durdu. Hızır Bey dedi ki, şer mürafası üzerinden ayağa kalk dedi.
Evet.
Mahkemelerde malum hakim hakkı tevzi için, adalet tevzi için oturur. Diğerleri hepsi ayağa kalkar. İlk defa mahkemeye gidiyor.
Evet.
Velhasıl işte nasıl bir şey ki Cenab-ı Hak Fatih İstanbul fethine lütufta, hani Konstantiniyye hadisinin tecellisi Fatih'te oldu. Yine malum iki filozof mahkemeleri geziyor. Daha mahkemeler boş. İki tane bir davalı davacı geliyor. Birisi öbürüne bir tarla satmış, öbürünün tarlasına altın çıkmış. Ben diyor tarlayı sattım diyor, bu altın senindir diyor. Öbürü de ben diyor tarla aldım, altın almadım diyor. Hakim diyor ki, senin kızın var mı diyor, senin oğlun var mı diyor, evlendirin diyor. Bu çıkan altınları ona verin diyor.
Evet.
Nasıl bir huzur hali? Mesela Sultanahmet Hazretleri, 1. Ahmet. O da mesela o cami yapılırken tebdili kıyafet halinde gelip çalışıyor. Onu rüyasında görüyor. Kızı 1. Ahmet Hazretleri vefat etmiş. 14. Osmanlı padişahı. 14 sene halifeliği var. 28 yaşında vefat ediyor. Çok salih bir zat 1. Ahmet Hazretleri. Aziz Mahmud Hazretleri'nin de talebesi, müridi. Zaman zaman da gelip cami yapılırken o da tebdili kıyafetle Efendimiz çalıştığı için Mescid-i Nebevi'de sünnet-i seleme uymak için o da gelip tebdili kıyafetle o da çalışıyor. Kızı diyor ki, baba diyor, çok güzel mevkidesin diyor. Nereden kazandın bu mevkiyi diyor. Kızım diyor, cami yapılırken diyor, ben diyor, gizlice gelip orada taş taşıyordum diyor. Rüya sahih bir rüya, rahmani bir rüya. Amcası diyor ki, yeğenim diyor, ikinci çocuğunu da orada gel yanımıza diyor. Sabahleyin kalkıyor Bin Cami'nin Hazretleri kızı, bir korku endişe içinde. Rüya net bir rüya. Tabirci tabirler tevil ediyor ama tabirde, fakat rüya net, hakikaten ikinci doğumunu yaparken vefat ediyor.
Evet.
Yani sahih bir rüya.
Evet.
Şimdi baktığımız zaman 1. Ahmet Hazretleri zamanında daha Osmanlı ordusu bir mağlubiyet görmemişti. Kralların, bütün kralların önünde eğildiği bir kimseydi. Onun için 1. Ahmet'in cami yaptırmaktan işçi olarak çalışmak çok daha zordu.
Evet.
Bakın nasıl
camiyi şeyini ayırırsınız, yaptırırsınız ama padişah olarak
sonra bir de
taşımak,
bir de dünyanın önünde eğildiği bir insan.
Evet.
Nedir bu el mer'u mâ men ahabbe? Çünkü Efendimiz de taş taşımıştı.
Evet, evet.
Devam edelim mi Ahmet abi?
Lütfen efendim.
Mesela yani lütfen. 1. Abdülhamit Hazretleri, Beylerbeyi camisi olan zat, Özü Kalesi düştü.
Evet.
Düştüğü zaman felç geldi kendisine. Ahalim dedi, yandı dedi, askerim mahvoldu dedi. Felç geldi arkadan vefat etti. Yani nasıl bir
Ümmetin acısını ümmetin içinde hissediyor.
Yani bir ümmetin babası olarak.
Evet, evet.
Benzerleri çok var. Evet. Fakat ben fazla vakit almayayım. Mesela toplumdaki yansımaları var. Bu
bir örnek
bu
dünyanın. De oradan verseniz efendim.
Mesela sadaka taşları.
Evet.
Veren kimse, alan kimse birbirini bilmeyecek.
Evet.
Alan meçhul, veren meçhul. Bir riya ihtimali sıfır.
Evet.
Yani yine arşın altında kalacak 7 kişiden biri de sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Onun için sadaka taşları ihdas edilmiş. Bir evde hasta varsa pencereye bir kırmızı saksı konmuş. Çocuklar başka mahallelerde oynuyor. Gelen, geçen sadece bağırmadan geçiyor, sessizce geçiyor. Bir de bugüne gelelim. Medeni 21. asra gelelim. Nasıl düğünler, maytaplar atılıyor, şaşa vesaire. Orada oturan çocuk mu var, hasta mı var, hamile kadın var düşünülmüyor. Hangisi medeni?
Yani buradan isterseniz bugünün dersini de çıkararak toparlayalım şeyi. Yani şöyle diyorum, yani hep erle mer üme amen ehabbe buyurdunuz. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifini naklettiniz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bir ufkumuz olsun. Ahirette Resulullah Efendimiz'e yakın olma, komşu olma ufkumuz olsun. Ha, onun yani örnekler hakikaten bir insan şahsiyeti tipi çiziyor. Resulullah Efendimiz'den, sahabe-i kiramdan, Allah dostlarından ve İslam toplumlarından bugüne. Yani ne yapmalı? Mesela kalben ne yapmalı? Hayat tarzı olarak ne yapmalı ki oradaki bir beraberliği hak edelim?
Efendim, Allah razı olsun, yakından tanımak.
Evet.
Şimdi uçakta giderken, her memleket uçak başlamanın aynı görürsünüz.
Evet.
Yani uzaktan bir dağ seyrettiğiniz ama silüet olarak aynı evet. şekilde görürsünüz. Fakat bir Uludağ'ın içine girdiğiniz zaman Uludağ'ın orada meyvelerini görürsünüz.
Evet.
Akarsularını görürsünüz. Yeşilliklerini görürsünüz. Oradaki olan kuşları görürsünüz. Yani bir hakkal yakin olur. Yani oraya bir muhabbet duyarsınız. Şimdi Eshab-ı Kiram da yakından tanıdı. Demek ki bizim de Allah Resulü'nün her haliyle benzememe gayret etmemiz lazım. Bilhassa bu zamanda yani bir nezaket gitti.
Evet.
İnsanlar kabalaştı. Yani zahiren bir şey gibi, daha kibar gibi ama değil. Mesela bir misal vereyim. Ecdadımız akıl hastalığına muhterem acizler de hitap etmiştir. Yani onların insanlık haysiyetini korumak için muhterem demişlerdir.
Evet.
İnsanlık haysiyeti. Senin insanlıktaki eşin. Bunun için onlara muhterem demişlerdir. Fakat yaratandan ötürü yadıkları şefkat sebebiyle de aciz ifadesi kullanılmıştır. Muhterem acizler denmiştir. O devirde Avrupa'ya bakalım. Geçelim Avrupa'ya. Seyahat edelim. Orada bir akıl hastasına cin girdi diye bunun ateşe atılıyordu. Yani iki şeyin farkı, iki medeniyet farkı. Şimdi bizim için de yapılacak şey Ahmet abi bu tezkiye.
Evet.
Şimdi kat eflamen tezakka. Demek ki iç aleminin temizlenmesi. Bu da la ilahe. Baştan kelim tevhid böyle başlıyor. Kalpten Allah'tan uzaktı her şey çıkacak. İllallah kalp Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Bu zaman ne olacak? Bu saydığım zaman kalp bir dergah haline gelecek. Bu dergah için bütün mahlukat olacak. Sanki bu kalbinde bir mahşer kaynayacak. Bütün hayvanat, diğer insanlar, hidayet bekleyen insanlar, mümin kardeşlerin hepsi bu kalbin içinde olacak. Yani Mevlana bazı tuan çesti bazı geri dön gel diyor. Yani geldiğin gibi gel, o halde gel, o rezalet o için gel demiyor. Gel burada hidayeti bul diyor.
Evet.
Demek ki bir mümin Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sizler insanlar arasında çıkarılmış hayırlı bir ümmetsin. Demek ki birinci şart hayırlı bir ümmet olabilmek. Hayırlı bir ümmet olmak için sümmes takamur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani İstikamet üzerinde devam edebilmek. Kalp inkişaf edecek, ruhaniyet artacak. O ruhaniyet trans olacak. Marufu emredecek, münkerden nehyedecek. Ahmet abi şimdi zekatı biliyoruz. Zekat 40'ta 1'dir.
Evet.
Allah'ın bizim üzerine verdiğimiz nimeti bilemiyoruz. Ne kadar ödüyoruz. Bunun sahibi bunun derdi içindeydi. Bu İslam nimetini idrak etmek. En büyük nimet. Bunun için bu nimeti ödeyebilmek için sahabe Çin'e gitti.
Evet.
Semerkant'a gitti. Keyravan'a gitti. Ömer bin Abdülzaman'da İspanya'ya çıkıldı. Bunlar hep imanın bir bedelini ödeyebilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzeyebilmek. El mer'u me'men ehabbe. Efendimiz Medine site devletini kurduktan sonra hemen etrafa başlıyor. Yani Mukavkıs'a, Pers kralına, Bizans kralına hepsine bir mektup göndermeye başlıyor. Hidayete davet ediyor.
O zamanın süper güçleri bunlar.
Süper güçleri. Evet. Mesela Osmanlı'da baktığımız zaman, Osmanlı'da demek ki teskiye olmuş bir yürek vardı ki, Lehistan'da Osmanlı atları Fistül Nehri'nden su içiyorsa, burada hak vardı, hukuk vardı, bir atasözü haline geldi.
Fazileti temsil ediyor.
Fazileti temsil ediyor.
Müslümanlar o zaman.
Evet. Yani 1. Murat Han Kosova'yı fethetti. Zaten kendisi öyle bir şehit olma şeyle. Bir yarın bir bayram olsun, bayramın şehidi de ben olayım, kurbanı ben olayım diye gitti. Oraya kendisinden sonra gelenler Anadolu'nun Temiz halkını yerleştirdi. O Temiz halkıyla onun hali Arnavutların %90'ı Müslüman oldu. İstanbul fethinden 10 sene sonra Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'ya sefer etti. O zaman prenslerin eziyeti içindeydi Bosna halkı. Fatih de Anadolu'nun Temiz halkını yerleştirdi oraya. Kimsenin boynuna bir kılıç dayanmadı. Hepsi Müslüman oldu. %100 Müslüman oldu. Hatta o kadar bir incelikle Fatih şey yaptı ki, aman dedi, çeşme başlarında benim askerim olmasın dedi. Çünkü de orada dedi, Bosnalı dedi, Sırp kızları gelir dedi, sakın de bir yanlışlık olmasın dedi. Yani kendi askerini bile gereği çekti ki, güzel bir numune olsun, en ufak halktan bir şikayet gelmesin. Güzel bir numune. Bugün de Ahmet abi, bir Müslümanın vazifesi en büyük hizmete güzel bir hal ehli olacak. Numune olacak. Merhametiyle, şefkatiyle, kendisini toplumdan mesul görmesiyle, ahlakı her şeyiyle Efendimiz'i temsil edecek. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruluyor, sizleri bir ılımlı ümmet olarak, hayırlı bir ümmet olarak yarattık, yeryüzünde Allah'ın şahidisiniz. Peygamber de şahit olsun. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın şahidi olabilmek, Allah Resulü'nün temsilcisi olabilmek, Peygamberimiz de bizi tasdik edebilmesi. Kusurla
inşallah. İnşallah efendim.
Cenab-ı nasip eylesin inşallah. Sizinle
sohbetimiz devam edecek efendim. Ben son olarak birazcık daha belki vaktimizi aşarak şunu da söyleyeyim.
Estağfurullah.
Tasavvufu da malumunuz konuşuyoruz. Mesela orada belki önümüzdeki şeylerde rabıtayı da konuşacağız.
İnşallah.
Yani bu Elmer Ümmü Amen Ehabbe ile mesela kalbi irtibat Resulullah Efendimizle, kalbi irtibatı da, yani rabıtayı, irtibatı bağlayabilir miyiz diye sormak isterim.
Tabii, tabii Ahmet abi.
Yani insan, o irtibat halinde bulunmak peygamber.
İnsan tabii sevdiğini unutmaz.
Evet.
Mesela bir anne evladı askere gider, bir yemek pişir, ah der evladım olsaydı bu yemek çok şey yapardı der.
Evet.
Bir manzara seyreder, ah der evladım olsaydı der, şu manzarayı beraber seyretsek der. Yani ne manzara, o hasret dolayısıyla, o hasret mühim, hep evladını hatırlar.
Evet, bizim de peygamberimize hasret duyuyoruz.
Bize Cenab-ı Hak lakat mennallah buyuruyor. En büyük nimet bize. Demek ki hayatımı ölçü alacağız daima. Topluma bakmayacağız, asıl saadete döneceğiz. Benim merhametim nasıldı, Allah razı olsun merhamet nasıldı, Eshab-ı Kiram merhamet nasıldı.
Evet.
Benim diğergâmlığım nasıl, hodgâmlık var mı bende yok mu, sahabi nasıldı? Nezaketim, zarafetim, inceliğim nasıl?
Resulullah'ın nasıldı?
Yine kainata bakacağız, çiçekleri göreceğiz. Rabbim ne güzel şu, bu çiçekleri bizim için yarattı. Bana bir buket vereni ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bana bu verdiği nimetlere karşı, bilhassa Allah Resulüne ümmet olmanın bir zevki içinde ben ne kadar bir Cenab-ı Hakk'a minnettar kalacağım, hamd-i sena halinde olacağım. Velhâsıl murakabe, yani kendimizi daima bir murakabe halinde tutabilmek.
İnşallah.
İnşallah.
Efendim çok teşekkür ederim.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz.
İnşallah, yani vakit ayırıyorsunuz. Devam ederiz inşallah efendim.
İnşallah.
Böylece Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yaptığımız sohbetin 3. bölümünü tamamlamış olmaktayız. Şimdiden hayırlı geceler diliyoruz efendim.
Teşekkür ederiz.
Biz
Allah
teşekkür
razı
ederiz efendim. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize, bütün İslam dünyasına selamet, huzur, hal nasip eylesin inşallah.
Amin efendim. Allah razı olsun. Şimdi çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 3. bölümünü dinlediniz.